Ayrım 10. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 92. Annemin perdeleri. Ormanın içinden geçerken tamamen sessiz olmam ve annemi hemen arkasından takip etmem gerekiyordu. Annem yola çıktığımızda görünmez bir iple birbirimize bağlıymışız gibi beni çok yakından takip et diye fısıldayarak beni tembihledi. Karanlıkta neredeyse hiçbir şey göremiyordum ama annem beni ileri doğru yürüttü. Bu arada silah ve top sesleri etrafımızda yayılıyordu ve dondurucu rüzgar ormandaki ağaçları oradan oraya savuruyordu. Konuşmam yasaktı ve annemin arkasında diğerlerinden uzaklaşarak evimize geri dönerken savaş görüntüleri kafama üşüşmeye başladı. Neler olduğuna dair bana doğru dürüst bir şey anlatılmasa da tüm perişanlığı gözlemem zor değildi. Hem yetişkinleri dinliyor hem de Samir ve Esma'ya beni olayların dışında bırakmamaları için ısrar ediyordum. Bizim kendi birliklerimizin kontrolü altındaki şehirler ve bölgelerde bile korkunç olaylar yaşanmıştı. Şehirler kimsenin girip çıkamayacağı şekilde kuşatma altına alınmıştı. Her türlü şey eksikti. İnsanlar açlık çekiyordu ve vuruluyordu. Küçük şehirler tamamen yok edildi ve yalnızca Sırplar tarafından da değil. Ülkenin bazı kesimlerinde Hırvat ve Müslüman boşnaklar arasında anlaşmazlık çıktı. Söylentiler doğruydu. Biz hem müttefiklerimizle birlikte hem de onlara karşı savaşıyorduk. Samir son turunda Hırvat kuvvetlerinin daha sonbaharda bizim kentlerimizden birinde Prozor'da 3000 insanı göç etmeye zorladığı haberinin doğru olduğunu öğrendi. Sonrasında şehir yerle bir edilmişti. Bunu daha önce duymuştuk ama inanmak istememiştik. Savaş denilen bir şey var dedi Samir. Bir de iç savaş. Bu bir bakıma iç savaştı. Başkentimiz Saraybosna'da bile durum felaketti. Sık sık anneannem ve dedemin nasıl olduklarını düşündüm. Ama annem bahsetmediği için sormak hoş olmazdı. Havaalanının arkasındaki dar alanda yer alan o perişan evleri gözümün önüne geldi. Başkent tamamen kuşatma ve ateş altındaydı. Birçok yerde yaşlı insanlara ve oyun oynayan çocuklara ateş açan keskin nişancılar vardı. Roketler ve bombalar kentin her yerini vurabiliyordu. Ocak ayında su kuyruğunda beklerken ansızın üzerlerine ateş açılan insanların çoğu ölmüş veya yaralanmıştı. İnsanlar neredeyse hiçbir şeyleri olmadan yaşıyor diye anlattı Samir. Bir güvercin veya kedi yakalayabilenler şanslıydı. Erkek kardeşimiz kedilerden söz edince Esma ile ben birbirimize baktık. Yediğimiz tavşanların çoğu garanti kediydi. Üstüne babam ve Samir'in dikenli çalılıklardan kaynaklanan çizik ve sıyrıkları ekleniyordu. Annem durup dinledi. Karanlıkta elini arkaya doğru uzattı ve benimkini buldu. Annemin eli korkularımı biraz azalttı ama parmaklarım ısınmadı. İlkbahar sanki yabancı bir gezegenmişçesine çok uzaktan hissediliyordu. İlkbaharın bu yıl daha erken gelmesi için dua ettim. Annem elimi bir kez daha sıkıp yürümeyi sürdürdü. Bir kereliğine de olsa mayınları tamamen unuttum. Şu veya bu şekilde o gece annemin gözü pekliği bana bulaştı. Onun arkasındayken bana hiçbir şey olmazdı. Annemle beraber olunca büyük bir güç tarafından korunuyordum. Birden eve dönüş yolunu soğuğa karşı bir işe yaramayan ve hayal kırıklığı yaratan ormanda saklanmaya göre çok daha fazla tercih ettiğimi fark ettim. Fırtına ve ürkütücü sesler savaş sesinden ve kuş yuvasının etrafında hapsolma hissinden daha az kötüydü. En berbatı ise hiçbir şey yapamamaktı. Dışarıda tutulmak, çok genç olduğum için pasif olmaya zorlanmak. Şimdi ben de dahil olmuştum. Bu bana yeni bir güç verdi. Geceden sonra gün doğar diye düşündüm. Belki de ısıtan bir güneş. Sadece geceyi geçirmeyi başarmamız gerekiyordu. Ev oradaydı. Hemen hemen anımsadığım gibiydi. Karanlıkta üstü kapalı veranda ahır ve kümes bile seçilebiliyordu. Avluya geldiğimiz zaman kalbim küt küt atıyordu. Mutluydum ama mutluluk dayanılmaz bir özlemle alakalıydı. Ve özlem tüm bedenimi titreten bir korkuyla çevrelenmişti. Nihayet geldik diye fısıldadı annem. Başardık. Yaklaşınca gerek savaşın gerekse doğanın evi teslim almak için üzerine düşeni yaptığı açıkça görülüyordu. Yine de duvarlar ve çatı yerindeydi. Üstelik bazı pencereler kırılmamıştı bile. Gerçek bir ev, bizim evimiz. Son zamanlarda iyi bildiğimiz patikalara, tarlalara alıcı gözle bakmamıştım. Kendi dünyama dalmıştım. Krepler, gazozlar, dersler ve oyundan oluşan bir baloncuk. Milena ve kendimi beraber ata binerken ve kılık değiştirirken hayal ettim. Esma ve benim yatmadan önce paylaştığımız sırlar. Ablamın erkeklere ilişkin sözleri, dünyaya bakışı. Durmadan büyüyen Samir, hem kafamın içinde. Sakin bir sarkaç gibi salınan, hayal ve düşüncelerin ayarı kaçınca veya çok korktuğum zaman yere sağlam basmamı sağlayan, hem de gerçekte. Büyükler de benimleydi ve sonra mutfak, sesler ve kokular. Her zaman yeni bir hikaye anlatmaya zamanı olan dedem. Üzgün olduğum halde beni neşelendirmek için ellerimi yalayan ve sevgiyle kuyruk sallayan pas. Her şeyi kuşatan ve ruhumu hafifletip beni uçuran müzik. Esma koca dünyada bizi bekleyen tüm o güzel şeylerden bahsettiğinde ona inanmamı sağlayan müzikti. Sonrasında ise tamamen değişen hayatım. Çığlıklar, kurşunlamalar, savaş, ölüm, kaçış, açlık, soğuk, mayınlar, orman. Başım dönmeye başladı. İmge ve düşünceler bir kaos yaratıyordu. Son derece hızlı bir bakışla 13 yıl. Uyumayı bırak küçük kız kardeş, kendine gel. Annem durup ceplerini karıştırdı. Kafamdaki keşmekeşten kurtulup o ana, o kış gecesine geri döndüm. Annem bir anahtar buldu. Hala bir anahtarımız vardı. Kendi evimize ait bir anahtar, kapısı kilitli olan bir ev. Buna neredeyse inanamıyordum ve o an içimi öfke kapladı. O zaman neden ormanda kalmak zorundaydı? Gerçekten gerekli miydi? Annem kapıyı açtı ve içeri girdik. Ev buz gibiydi. Kapalı verandadan mutfağa gittik. Annem benim eski dolabımı açıp, eskiden mektupların ve kitapların bulunduğu raftan içinde bir mum parçası bulunan şamdanı aldı. İçerisi hatırladığımdan daha farklıydı. Ev artık hayat ve canlılığı yansıtmıyordu. Odalar daha küçük görünüyordu. Mutfakta masa dışında her şey karma karışık, üst üste duruyordu. Sandalyeler, çekilmiş çekmeceler, kağıtlar. Mutfaktan çıkarken mumun alevi cereyandan dolayı titredi. Evimizin arandığı, zarar verildiği ve yağmalandığı açıktı. Ama en azından diğer evler gibi yakılmamıştı. Annemi oturma odasına doğru izledim. Mobilyalar ve halılar yoktu. Annem mumu önünde tutup rahat bir nefes aldı. Bana yeşil perdelerin hala orada olduğunu işaret etti. Küçük kız kardeş, mutfaktan bir tabure getir. Annemin isteğini yerine getirmek için geri döndüm. Ama cesaretsizliğim engel oldu. Mutfağa annem olmadan karanlıkta gitmeye cesaret edemedim. Annem mumu bana uzattı. Haydi git bakalım. Perdeleri çabucak indirmeliyiz ki gün ağarmadan diğerlerinin yanına geri dönelim. Elimde mum ve kulağımda annemin sözleriyle artık o kadar zor değildi. Yeniden mutfağa gittim. Mumu masaya koyup dedemin devrilmiş taburelerinden birini almak için köşeye yürüdüm. Dedem. Dedemi o kadar uzakta hissediyordum ki sanki onunla birlikte olmak başka bir yaşamdı. Yine de onu düşünürken göğsümün altında, karnımda bir çekilme hissettim ve sanki bütün olan bitenlerin ortasında Slivovitsi ile oturmuş babaannem ve eski günlerden bahsediyordu. Şşt! Ansızın arkamdan annemin sesini duydum. Aynı anda dışarıdan sesler geldi. Rüzgar uğulduyordu ve avluda bir şeyi devirdi. Yoksa bunlar hızlı adımlar ve alçak sesle konuşmalar mıydı? Tabureyi elimden düşürdüm. Şşt diye yineledi annem ve tamamen sessiz olmamı işaret etti. Sesler daha yakına geldi. Birisi titrek mum ışığını görmüş olabilir miydi? Çabuk saklanmalıyız dedi annem. Sen dolaba gir. Ben. Kapı kurcalanıyordu. Annem içeriden kilitlemiş miydi yoksa kilitlememiş miydi? Hızla kiler dolabındaki inime kıvrıldım. Gel anne gel. Hayır küçük kız kardeş, yer yok. Kapalı verandada sesler. O zaman yukarıya anne. Tamam ama ne olursa olsun tamamen sessiz kalacaksın. Tamam anne, tamam. Bana söz veriyor musun? Tamamen sessiz. Ne olursa olsun. Evet. Bir çarpma sesi duyuldu. Kapı tekmeyle açılmıştı. Annem mutfaktan birinci kata çıkmak için merdivene koştu. Dur! Dolabın çatlağından annemin durduğunu gördüm. Şimdi mutfaktan birkaç kişinin sesi geliyordu. Kadın fazla yaşlı. Benim için değil. O zaman kızını bulmalısın. Bir Müslüman, bir Müslümandır. Yalnız mı burada? Adamlar şimdi doğrudan anneme bağırdılar. Olduğu yerde kalacaktı. kımıldamayacaktı. Adamları göremiyordum ama mumun ışığında annemi görebiliyordum. Ne kadar korktuğunu. Bakışları bir an saklandığım yere doğru kaydı ve hemen çabucak uzaklaştı. Yabancılar kendi aralarında konuştular. Üç değişik ses işittim. Ev aranacaktı. Dolap kapağını tamamen mi kapatmalıydım? Bir parçacık daha açıp adamları mı görmeliydim? Dışarıya koşup yardım mı istemeliydim? Benim görüş açıma girdiler ama hepsinin sırtı dönüktü. Bir tanesi annemi yakaladı. Birkaç kere yüzüne tokat attı ve ona orospu diye bağırdı. Annem adamların emrettiği gibi kımıldamadan durdu ve karşı koymadı. Dışarıya koşup anneme yardım etmek, ben kızıyım demek istedim ama fazlasıyla korkmuştum. Üstelik tamamen sessiz olacağıma söz vermiştim. Nefes alıp verişim beni ele vermesin diye nefesimi tuttum. Başım dönene kadar tuttum ve neredeyse boğulacaktım. En sonunda adam annemi dövmeyi bıraktı. Diğer ikisi oturma odasına ve yukarıya gittiler. Eğer şimdi dışarıya koşup anneme yardım edersem belki kurtulurduk. Adam mutfak masasının yanında annemin yüzüne bağırdı. Evde ne yapıyordu? Erkekler neredeydi? Saklanmış silah var mıydı? Mücevher, yüzük, küpe. Eğer yalan söylersen ne yapacağımızı gayet iyi biliyorsun, değil mi? Annem parmaklarını uzatıp gösterdi. Adam tatmin olmadı. Yüzükleri nerede sakladın kaltak? Kulaklardan ne haber? Saçını kaldır. Annem adamın dediğini yaptı ve kulak memelerini açtı. Adam parmaklarıyla kulak memelerini yoklayıp küpe için delik izi var mı diye yokladı. Kahretsin diye bağırdı adam. Küpesiz bir Müslüman kadın. Mücevherleri nereye sakladın? Adam tutup annemin kulağını çekti ve ortaya bir bıçak çıkarıp kulağının arkasında tehditkar biçimde tuttu. Kahrolası kulaklarını keserim, parmaklarını da, çıkar hepsini. Dudaklarımı ısırdım. Hala nefes alamıyordum. Ne kadar çabaladıysam da nefes alabilecek kadar hava çekemiyordum içime. Annem sanki bir şey arıyormuşçasına doğrudan adamın gözlerinin içine baktı. Dudakları titredi. Burada mücevher yok, hiçbir şey yok. Sığınmak için geldim. Ağzından ne haber? Çeneni aç kadın. Sesin tanıdık bir yanı vardı, özel bir tınısı. Ciğerlerime hava çekmeye çalıştım ama oksijen yerine ağzıma o iğrenç koku ve tat geldi. İltihap ağzımdan gırtlağıma, çıban ve yaralar çıkmış bademciğime kadar gelip ağzımdan kanla taştı. Annem ağzını açtı, adam el feneriyle içine baktı. Annemin yanaklarından gözyaşları süzülüyordu. Diğer adamlar geri geldiler. Hiçbir bok yok dedi bir tanesi. Bu kadından ne haber? Kıymetli bir şey yok dedi el fenerli adam. Hiçbir şey yok, tamamen temiz. Uzun sürmeyecek diye güldü diğer adam. Masaya çık. Masaya mı diye kekeledi annem. Evi aramış olan iki adam annemi kollarından yakaladı. Birlikte annemi kaldırıp mutfak masasının ortasına yatırdılar. O anda yüzlerini gördüm. Korkunç bir bulantı ağzıma kadar geldi. Kendi kokuşmuş iç organlarım. Kusacaktım. Annem ağlamaya başladı. Hayır Allah'ım, hayır. İlk adam pantolonunun fermuarını açıp masada yatan annemin üzerine abandı. Öne arkaya gidip gelmeye başladılar. Bu arada diğer ikisi sigaralarını yaktı. Adamın her hareketiyle, her itişte annem giderek daha fazla bir korku, açlık, soğuk ve umutsuzluk yığınına benzedi. Annem için bağırmak istedim. Kendim için bağırmak istedim. Tüm dünya için bağırmak istedim ama yapamadım. Ansızın adamın gövdesi anneminkinin üzerine düştü. Yabancı, sanki ağır bir yükten kurtulmuş gibiydi. Bir sonraki, dedi adam ve annemden ayrıldı. Diğer adamlardan biri masaya gelip annemin üzerine abandı. Annemin bakışlarının tavana sabitleştiğini gördüm. Hala tamamen sakin kalmamı istediğine dair bir işaret veriyormuş gibi geldi. Tekrar annemin bedenini iterek sarsan ileri geri hareketler, sonra artık çıkmasını önleyemediği yarı boğuk ses, adamın giderek sıklaşan, hızlanarak artan nefes alışı. Adam yüksek sesli bir hırıltıyla hareket etmeyi bıraktı. Bir an annemin üzerinde öldü sandım. Sonsuzluk kadar uzun bir saniye her şey sessiz kaldı. Üçüncü adam annemin üzerine abandı. Annem hala hareketsiz masanın üzerinde yatıyordu. Adam pantolonunu açtı ve sertçe annemin içine girdi. Hareketleri o kadar sertti ki Annemin başı bir taraftan diğerine savruluyordu. Ağzının kenarından ve bir kulağından kan akıyordu. Kusacaktım, çığlık atmak istedim. Çığlığımı bulantıyla birlikte kusmak istedim. Kusmuk, koku, sesler, mutfak masasının üzerinde annem, yardım için bağırmak istedim ama şimdi ellerim ağzımı kapattı. Masanın üzerinde hırpalanmış kan ve korku yığını yatıyordu. Annem yaşıyor muydu, ölmüş müydü? Saklandığım yerden ağzının bir kenarında hafif bir çizgi fark ettim. Böylece annemin pes etmediğini anladım. Artık bedeninden ayrılmak için kendi tarzında mücadele ediyordu. Annem bedenini terk etmişti. O donmuş gecede benim kendimi terk edişim gibi. Kendini mutfak tavanında saklıyordu ve oradan hala dolabın içindeki bana işaret veriyordu. Tamamen sessiz kal, ne olursa olsun. Ağzının kenarındaki o çok iyi bildiğim çizgi bana yeniden nefes verdi ve çığlığımı durdurmamı sağladı. İradesi vardı. O başarabiliyorsa ben de başarabilirdim. Adam daha hızlı, daha hızlı ileri geri hareket etti. Sanki bitkin bir iniltiyle biten kısa bir galoptu. Zafer kazanmış gururlu bir kahkahayla adam yüzünü diğerlerine çevirdi. Sesini tam kim olduğunu çıkartamadan tanımıştım. Zafer gülüşüyle ilk kez yüzünü gördüm. Hiç şüphe yoktu. O en iyi arkadaşımın kuzeni, Samir'in jimnastik öğretmeniydi. Annem kımıldamadan masada yatıyordu. Artık kendi bedeninde mi, masada mı, yoksa yukarıda tavanda mı, canlı mı, ölü mü olduğuna karar verebilmem olanaksızdı. Milena'nın kuzeni doğruldu. Adamlar gevezelik edip güldüler ve karşılıklı benim duyamadığım yorumlar yaptılar. Dolapta tamamen sessizce oturdum. Mücevher veya altın alamamışlardı. İstedikleri başka bir şey almışlardı. Kızını göreceksiniz. İyi ki Esma bizimle birlikte değildi. Eğer kastettikleri. Onu öldürelim mi? Hayır, onu tekrar Müslüman erkeklere veriyoruz. Evet, korku salmak ve uyarmak için. Bırakın orospuyu kendi piçiyle birlikte yaşasın. Öldürmek daha güvenli. Yaşayan yoksa tanık da yok. Kadının dilini keseriz. Adamlar yer değiştirmişti. Bu yüzden artık onları göremiyordum. Ama seslerini duyabiliyordum. Yüksek sesle anneme ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Milena'nın kuzeni bunun yeterli olduğunu söyledi. Diğerleri karşı çıktı. Yeter diye yineledi ve her zaman geri dönüp işi bitirebileceklerini ekledi. Yeterdi. Evet, evet. Saklandığım yerden Milena'nın kuzenine teşekkür ettim ama adamlar aynı fikirde değildi ve kavga ettiler. Birinin sesi artık diğerinden ayırt edilemiyordu. Her şey simsiyah olmadan önce ne daha fazla işitebiliyor ne görebiliyordum. Şakaklarım sıkışıyordu. Kafam cehennemi bir karmaşa içindeydi. Evde ne kadar kaldığımızı bilmiyorum. Kımıldamadan ben dolapta, annem masanın üzerinde. Bir şey söylemeye veya hareket etmeye cesaret edemiyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum veya adamların geri gelip gelmeyeceğini. En sonunda annem kıpırdadı, zorlukla doğruldu. Önce dirseklerini, sonra avuç içlerini masaya dayadı. Biraz sonra masadan indi. Bir an bacakları onu taşıyamayacakmış gibi göründü. Yüzü kırmızı ve şişti. Sol yanağında büyük bir şişkinlik ve kanlı bir yarık vardı. Yüzündeki renk değişikliği şimdiden kulağına, çizikler ve morluklarla dolu boynuna doğru genişlemişti. İki gözü de kan çanağı gibiydi. Annem dövülmüş yüzünü elleriyle kurulayıp giysisini düzeltti. Sonra bana doğru yalpaladı. İhtiyar bir kadının ölmeden önceki son dileğini yerine getirir gibiydi. Ama adım adım ilerledikçe bedeninin itaat etmesini sağladı. Dolabın kapısını açıp dışarıya çıkmama yardım etti. Uzun süre o biçimsiz pozisyonda durmaktan tüm uzuvlarım uyuşmuştu. Tenim tuhaf bir hissizlik içinde kaşınıyordu. Anne, savaştan önce mutfak lavabosunun üzerinde asılı duran bir kurulama bezi gözüme çarptı. Acaba hala su var mıydı? Ayaklarımı yeniden hissedebiliyordum. Gel dedim, annemi bir kolumla tutarak mutfak masasının lavaboya yakın kısmına gelmesine yardım ettim. Musluğu çevirdiğimde yüksek sesle borudaki hava guruldadı, sonra paslı bir su geldi. Ardından tüm zalimliklerden önce olduğu gibi berrak, temiz su aktı. Su içerken sırayla birbirimize dayandık. Ben onu yıkarken annem de dengesini kaybetmemek için elleriyle omuzlarıma dayandı. Sonra benim iki elimi avuçlarına aldı. Doğrudan gözlerimin içine bakarak evde olanların sonsuza kadar ikimiz arasında bir sır olarak kalacak bir suç olduğunu söyledi. Sırplar herkesin bunu bilmesini, böylece bizi zayıflatmayı, hayatımızı ve dayanışmamızı mahvetmeyi amaçlıyorlardı. Eğer gerçekten babamı ve kardeşlerimi seviyorsam neler olup bittiğini asla söylememeliydim. Savaşta erkek ve kadınlar kendi acılarıyla baş etmek zorundaydı. Erkekler ve kadınlar ayrı ayrı kendi yüklerini taşıyordu. Erkekler ilk sırada ölüm kalım savaşı veriyordu. Kadınlar başka acılara dayanmalıydı ve her şeyden en önemlisi bunları gizli tutmalıydı. Bunlar savaşa aitti ve asla söz edilmemeliydi. Ben de ona savaştan sonra da bahsetmeyeceğime dair söz vermeliydim. Ben garip bir biçimde adamların annemin parmaklarını, kulaklarını veya burnunu kesmediğine minnettardım. Ağlayarak anneme olanları kendime saklayacağıma söz verdim. Ellerimi bıraktı ve beni kucaklayarak teselli etti. Perdeler dedi sonra ve oturma odasına doğru gitti. Beraberinde tabureyi de getir küçük kız kardeş. Ben tabureyi tutarken annem üzerine çıktı. Titreyen ellerle kalın perdeleri halkalarından ayırmak için uzandı. Geriye boş elle gitmeyeceğiz değil mi? İşte böyle. Tutuver küçük kız kardeş. Yaktığımız ateşin çıtırdadığını düşledim ve çayın kokusunu. Annemin beni kalın battaniyelere sardığını. Bükülmeyecek kadar donmuş parmaklarımın yavaş yavaş çözüldüğünü, böylece yeniden onları hareket ettirip tüm bedenimi hissedebildiğimi. Ateşin sıcaklığı, nefes alışverişlerin ritmi, iyi sesler, yaşamın sesiyle çevrelenmiştim. Ölmediğimi hayal ettim. Samir ve babam alçak sesle konuşuyordu. Ateşin çıtırtısı kimi sözcükleri bastırıyordu. Erkek kardeşim kekeleyerek onu sırpların değil, rüzgarın ve soğuğun yeneceğini söylüyordu. Dişleri birbirine çarpan babam titrek bir sesle karşılık verdi. Konuşmasının bir kısmı dedeme ilişkindi. Sonra annemle ilgili bir şey söyledi ve sonra daha dağınık bir cümleyle zalim bir Sırp generalden bahsetti. Nehrin öte yakasındaki eski okulumuzun adı geçti. İntikam ve yakılan köyler. Samir, Saraybosna'daki anneannemden ve dedemden söz etti. Uçaklardan, özgürlükten ve New York'tan. Babam yakılan Sırp köyleriyle devam etti. Horlama sesine geçmeden önce. Sonra Esma'nın Samir'e fısıldadığını duydum. Saraybosna, New York, mümkün mü? Sesi umutla dolu bir tını taşıyordu. Esma konuşmasını sürdürdü. Saraybosna'ya gidelim mi? Anneannemlere veya yüksek binalarıyla herkese yer olan şehre, Amerika'ya gidelim mi? Ama Samir yanıt vermedi. O da babam gibi sonunda uyku sayesinde kurtulmuştu. Bir an yalnızca ateşin çıtırtısını işittim. Sonra Esma da ağır ağır nefes alıp vermeye başladı. Ama nefes alışverişinden tüm seslerin en tanıdığı çıktı. Küçük kız kardeş, uyan. Senin de sıcak bir şeyler içmen gerek, duyuyor musun? Uyanmıştım, yaşıyorduk. Annemin sesi kararlılığın son kalıntılarını taşıyordu. Ama gözlerinde bizim küçük işbirliğimizi anımsatan kırılgan bir ifade gördüm. Annem içinde sıcak bir tür orman çayıyla dolu tek kupamızı bana uzattı. Oturdum, çevreme baktım ve içtim. Babam, Samir ve Esma birbirine sokulmuş kırmızı ve morumsu yüzlerle yatıyorlardı. Babamın burnunun ucu tamamen beyazdı. Yan yatmışlardı, kaşık gibi bükülerek. Önce babam, sonra Samir ve Esma. Ateş canlanmıştı, rüzgar yön değiştirmişti. Böylece kısmen rüzgardan korunuyorduk. Savaş sesi yoktu. Her şey iyi olacak küçük kız kardeş. Sonuna kadar iç, sonra uzanırız. Anladığım kadarıyla annem son birkaç kilometrede beni taşımış, ben de bir süre uyumuştum. Acaba diğerlerine ne söylemişti? Çökmek üzereymiş gibi duruyordu. Dibine kadar içmek için acele ettim. Perdelerin altındaki diğerlerinin yanına kıvrıldık. önümde Esma, arkamda annem yatıyordu. Kollarıyla beni sarmıştı. Böyle çok yakın yatmak çok iyi ısıtıyordu. Ama hemen uyumak istemedim. Cesaret edemedim. Annem ensemden öptü. Diğerlerini ben gözleyebilirdim. Yeterince büyüktüm artık. Ne olursa olsun annemin ilk önce uyumasını beklemek istiyordum. Nefes alıp verişlerine uygun olarak göğüslerinin sırtımda aşağı yukarı inip çıktığını hissettim. Ağır nefes alıyordu ama uyumuyordu. Uyumamak için mücadele ettim ama karşı koyamadım. Annem gözledi. Ben tekrar uyudum. Birkaç gün içinde rüzgar daha da azaldı. Yavaş bir çözülme süreci gibiydi. Havanın ısınması ve perdeler sayesinde geceleri bir şekilde atlattık. Sabahları şükran doluyduk. Ve güneş ışınlarının gün boyunca bize dokunuşu bize umut verdi. Samir öylesine çabucak iyileşti ki o ve Esma ormanda dolaşıp kuru yakacak aradılar. Annem yeniden ayağa kalkmıştı. Diğerlerine eve gelişimizin iki hırsız gence sürpriz olduğunu ve onlarla dövüştüğünü anlatmıştı. Evlerin talan edilmesi son derece olağandı. Bu nedenle kimse onun açıklamasından kuşku duymadı. Anneme baktığımda neler olduğunu hatırlamadan edemiyordum. Görüntüler gözümün önünden gitmiyordu. Annem masanın üzerinde. İçeri giren adamlar, eve giren, anneme giren, sesler. Arada sırada yeniden iç organlarımdan gelen iğrenç koku. Ama kardeşlerim tek parça yaralanmadan yakacaklarla döndüklerinde ve şundan bundan konuştuğumuzda iğrençlik geri çekiliyordu. O günlerde kendine gelemeyen tek kişi babamdı. Annem onun durumundan dolayı umutsuzluğa kapılıyor, yaranın kangren olmasından ve babamın ölmesinden korkuyordu. Neredeyse her zaman babamın başucunda oturup yarasını temizleyip battaniyeleri düzeltiyordu. Ancak pek işe yaramıyordu. Gece annemin bizim uyuduğumuzu sanıp ağladığını duydum. Babamın ağrıları giderek daha kötüleşti. Ateşi ve ayağında iltihap vardı. Çok kötü kokuyordu. Yüzünün derisi daha önce kırmızı ve morumsuyken şimdi beyazlaşmıştı. Cansız görünüyordu. Esma ve ben onu ovalayıp masaj yaparak ısıtmaya çalıştık. Ancak babam kıvrılıp onu bırakmamızı rica etti. Burnu buzlu bir sarkıt gibiydi. Yere düşecek diye tutmaya korkuyordum. Babam yalnızca uyumak istiyordu. Hem gündüz hem gece. Hepimiz daha uzun süre ormanda kalamayacağımızı biliyorduk. Ama nereye gidecektik? Kalmamız mı, başka yere gitmemiz mi daha tehlikeliydi? Gidersek hangi yöne gidecektik? Samir yeniden bilgi toplamak ve durumu mümkün olduğunca öğrenmek amacıyla gitmek zorunda kaldı. Onu yeniden ne zaman görebileceğimizi bilmiyorduk. Ağaçların arasında gözden kaybolduğunu gördüğümde midem bulanarak bu duruma karşı çıktı. Gözlerimi kapatıp beni bir daha asla bırakmamacasına sarıp koruduğunu hayal ettim. 10. ayrımın sonu. Sayfa 105.